herkes her meselede benle konuşacağım diyecek olursa, müminler o zaman birlik beraberlik içerisinde olabilirler mi? İşte hedefleri odur. Müminlerin birlik beraberlik içerisinde olmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Herkes bir kafadan konuşsun istiyorlar. O zaman cemaat meydana gelebilir mi? Cemaat meydana gelmezse devlet meydana gelebilir mi? Devletler meydana gelmezse ümmet olabilir mi Müslümanlar? Bu toplum çapında oynanan bir oyun. Ama kitap okuyan gençlerin üzerinde oynanan oyunlara gelince, onlar da hadisler inkar ettirdiler. Onlar birçokları hadisler inkar edecek düzeye getirildiler. Mezhepleri kabul etmez hale getirildiler. Her birisi kendini müçtehid-i azam görmeye başladı. Daha yaşı 17-18 olan bir genç, 3-5 tane romandan 1-2 tane siyasi kitaptan başka bir şey okumamış olan bir genç, ne fıkıh tahsili görmüş, ne hadis okumuş, ne Arapça bilir, hiçbir şey bilmediği halde kendi kafasına göre sadece ve sadece, kendi nefsine göre daha doğrusu, bence diye konuşmayı öğrettiler. Hangi mahluku başıboş bırakmış ki Allah? Ağaçtan bir yaprak bile Rabbul Alemin'in izni olmadan düşmüyorken Rabbul Alemin en değerli varlığı insanı başıboş bırakmış olabilir mi? Siz mi Allah mı daha iyi bilir? Cevap versenize. O halde madem Allah daha iyi bilir, siz neden insanlara yön vermeye kalkışıyorsunuz? Neden bilginiz olmayan meselelerde iş yapıyorsunuz? Siz insan ruhunu tanıyor musunuz ki? İnsan nefsini laboratuvara alıp da inceleyebiliyor musunuz ki? İşte sizin meydana getirdiğiniz nesil, neslin ne hale geldiği meydandadır.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdillâhu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle yetim malına yaklaşılmaması gerektiğini, yaklaşılması gerektiği zaman da en güzel şekilde yaklaşılabileceğini ifade etmişti. En güzel şeklin dışında yetim malına el sürmek hıyanettir ve bir defa hıyanet yapanlar devamlı yaparlar. Çünkü hıyanet bir alışkanlıktır. İnsanda alışkanlık meydana getirir. Bir kez yapan bir kez daha yapar. İkinci kez yapan üçüncü kez de yapar. Onun için insan böyle bir kötü ahlaka hiç sahip olmamalı, bir kez dahi yapmamalıdır. Yetim üzerinde özellikle Kur'an ve sünnet defalarca durmuş, Allah ve Resulü bu meseleye dikkatlerimizi çekmiş, zayıflar içerisinde en zayıf olan yetimler olduğu için özellikle onlarla ilgili sürekli ikaz edilmiştir müminler. Zayıflar çoktur ama yetimler onlar içerisinde en zayıfıdır. Hem kimsesizdir hem de daha çocuktur. Akıl bali olmamıştır henüz. Ondan dolayı özel bir koruma altına alınması icap eder. Allah'ın bu emirleri esas itibariyle sadece fertler için gibi görünüyor olsa da, o yetime velayette bulunan kimseler için gibi görünüyor olsa da, aynı zamanda devletler için de geçerlidir. Yani bütün devletler, İslam devleti olmayanlar bile hatta yetimlerin mallarını özellikle korumalıdırlar. Eğer insan iseler, Müslüman olmasalar da sadece insan olmak istiyorlarsa yetimlerin malını korumak için özellikle kanunlar çıkarmalıdırlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde medeni bir toplum meydana getirmek istiyor. Öyle bir toplum ki bu toplumda zayıfların malları korunuyor. Bu toplumda zayıfların çocukları korunuyor. Onların canları korunuyor. Bu toplumda korunması gereken bütün şeyler korunuyor. Korunmaz ise o toplum medeni sayılabilir mi? Nesillerin korunmadığı bir toplum, çocukların korunmadığı bir toplum, fakirlerin korunmadığı, ana babaların korunmadığı bir toplum medeni sayılabilir mi? Anne babaların sokağa atıldığı bir toplum, çocukların annesi babasıyla oturmadığı, oturmak istemediği bir toplum, yaşlandıklarında onları sokağa bırakan bir toplum medeni sayılabilir mi? Allah Azze ve Celle bu şekilde medeni bir toplumun nasıl meydana gelebileceğinin kurallarını koyuyor. İslam toplumunun uyacağı ana kurallar yerleştiriliyordu bu şekilde. Sure, daha evvel de ifade ettiğim gibi Mekke'de inmiş olan bir sure olduğu halde, Allah Azze ve Celle henüz Medine'de İslam devleti kurmamış olan Müslümanlara bu talimatları göndermek suretiyle, henüz ellerinde bir devlet olmayan Müslümanlara bu talimatların gönderilmesi onların yarınlara hazırlanması içindi. Kalplerinin temizlenmesi, bir taraftan maddi eğitim, bir taraftan manevi eğitim içerisinde müminler yarınlara hazırlanıyorlar. Devlet kurdukları zaman işte bu eğitimden geçmiş olan kimseler ancak İslam medeniyetine çevirebilirlerdi devletlerini. Aksi halde sadece kanunlarla devleti kurabilirsiniz. Kanunların değişmesiyle belki gayri İslami bir devlet İslam devletine dönüşebilir. Ama İslam medeniyeti kurulmuş demek değildir kanunlarla. Kanunlar devleti kurarlar ama medeniyeti ise inançlar kurarlar. Eğitilmemiş kimselerin İslam medeniyeti kurması mümkün değildir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri yarınlara hazırlamakta, bir taraftan onları sabır eğitimiyle eğitmekte, Mekke'de zalimlerin zulmüyle onları karşılaştırmakta, bir taraftan onlar bu şekilde sabır eğitiminden geçiyor, bir taraftan ibadet yapıyorlar sabahlara kadar, böyle bir eğitimden geçiriliyorlar, bir taraftan da
yavaş yavaş İslam devletinin, İslam toplumunun tohumları atılıyor ve İslam toplumunda uyulacak olan kurallar teker teker gelmeye başlıyordu. Allah Azze ve Celle yetim malının korunmasının İslam toplumunun, hatta bütün insanların vazifesi olduğunu ifade ettikten sonra, çocuk daha evvel çocukların öldürülmesini, canlara haksız yere kıyılmasını haram kıldıktan sonra, hatırlayın evvelki ayetleri, Allah Azze ve Celle bazı yasaklar getirmiş, bazı emirler de bulunmuş idi. Bu yasaklar ve bu emirlerle bir medeniyet meydana getiriyordu Allah. Yasaklar olmadan, emirler olmadan nasıl medeniyet kurabilirsiniz? Elbette ki bir takım şeyler yasak olacak ve bir takım şeyler de farz olacak, mecburi olacak ki insanlar onlarla ancak medeni hale gelebilecekler. Bunları ifade ettikten sonra Allah Azze ve Celle, ölçtüğünüz zaman doğru ölçün, tarttığınız zaman doğru bir ölçekle tartın buyurmuş idi. İslam devletinin uyması gereken kurallardan birisi de buydu. Yalnızca fertler değil, devlet de bu işin içerisinde. Devlet bunları ayarlamak zorunda. Devlet toplumda ölçekler tam mıdır? Tartılar, kilolar tam mıdır? Onlarda bir hile var mıdır? Ekmeklerin mesela gramajı tam mıdır, değil midir? Bu gibi konularla ilgilenmek zorunda. Medeni bir toplumun bunları da halletmesi icap eder. İnsanlar daha henüz bu noktaya yeni geldiler. Daha yeni yeni belediyeler, devletler bu noktalarla ilgileniyorlar. Çağdaş devlet diyorlar adına. Henüz daha yeni yeni bu noktaya gelmişler onlar. Allah Azze ve Celle bu hükümleri 1400 sene evvel indirmiş idi. Kızlarını diri diri toprağa gömen vahşi adamlara indiriyordu bu hükümleri. Onları oradan alıyor, yükseltiyordu Allah Azze ve Celle. İnsanları bir taraftan ruhen, ferden, fert fert yükseltirken, bir taraftan da toplum olarak onları yükseltiyordu Allah. Fertlerden oluşuyordu toplum nasılsa. Fertler yükseldiği zaman toplum da yükseliyor. Hem sadece bu yükselme ruhi bir yükselme olarak kalmıyor. Maddi yükselmeyi de beraberine getiriyordu. Mesela bir toplumda eğer ölçekler tam değilse, kimse kimseye güvenmiyorsa, kapınıza süt getiren kadından mesela süt alırken güvenmeden alıyorsanız, süte suyu karıştırdığından şüpheleniyorsanız, yahut elindeki ölçeğin hileli olabileceğinden şüpheleniyorsanız, bir bakkaldan, bir kasaptan bir şey alırken şüphe içerisindeyseniz, o toplumda ekonomi gelişebilir mi? Kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum, ne aldığına güveniyor ne sattığına, hiç kimse kimseye güvenmiyorsa, kadın kocasına, erkek de karısına güvenmiyorsa, böyle bir toplum medeni olamadığı gibi, ruhen gerilemiş olduğu gibi madden de gerilemek zorundadır. Gerileyecektir, gerilemek zorunda kalacaktır. Allah Azze ve Celle aslında bu hükümleri devlete yerleştirmek suretiyle İslam devletinde ekonominin de nasıl gelişeceğinin yolunu gösteriyordu Müslümanlara. Güveneceksiniz. Yani güven verecekler size, siz de güveneceksiniz. Fasıklar azalacak toplumda. Elbette ki insanlar melek olacak değiller. Elbette ki her toplumda kötüler olacak, hırsızlar olacak, yalancılar olacak, ölçüde tartıda hile yapanlar olacak elbette. Ama bir toplumda bunların tamamen sıfıra indirilmesi değil maksat. Bunların azaltılabildiği kadar azaltılması. Allah Azze ve Celle işte o gün bunu başardı. O gün kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi adam, cahil adam, kültürsüz adamdan böyle insanlar meydana getirdi Allah. Evet, onlar okuma yazma belki bilmiyorlardı ama O insanları Allah öyle bir şekilde, öyle bir yöntemle eğitti ki dünkü kara cahil adam bugün artık belli bir eğitimden sonra devletleri idare edecek düzeye geliyordu. Allah Azze ve Celle o gün için nasıl böyle bir toplum meydana getirdiyse bugün de aynı şekilde ondan çok daha ileride eğer müminler isteseydiler, Efendimizin izinden gitmiş olsaydılar, bugün de ona benzer toplumlar meydana gelebilirdi. Batı ne kadar çirkefliğimize bulaştırırsa bulaştırsın, biz eğer gerçekten Allah ve Resulünün göstermiş olduğu çizgiden ayrılmamış olsaydık, çok daha güzel toplumlar meydana gelebilirdi. Bugün Batı dünyasının, çağdaş devletlerin ulaşabildiği noktaya, hem de bazı konularda sadece ulaşabildikleri noktalara İslam o gün 14 asır evvel ulaşmıştı. Toplumda adalet sağlanmıştı. Hem sadece kanun zoruyla da değil, aynı zamanda ruhların eğitilmesi sonucunda. Böyle bir yolla eğitiyordu Allah insanları. Biz Kur'an'ı terk ettik. Kur'an'ın eğitim metodunu terk ettik. Kur'an'ın eğitim metodu terk edilince başka metotlar ortaya çıkmaya başladı. O metotlar hiçbir zaman fayda vermedi. Ara sıra Milli Eğitim Şurası kuruluyor. Devletler buna benzer şuralar düzenleyerek eğitime yeniden yön veriyor, eğitimdeki hataları düzeltmeye çalışıyorlar. Fakat onlar ne kadar şuralar meydana getirirlerse getirsinler, ne kadar eğitimle ilgili hocalar konuşurlarsa konuşsunlar, projeler hazırlarlarsa hazırlasınlar, sonuç itibariyle hiçbir şey değişmiyor. Her gün okullarda birbirini öldüren gençler, hırsızlık yapan gençler, af buyurun zina eden gençler, kız meseleleri yüzünden birbirini bıçaklayan gençler, hiçbir zaman sorunları halledemiyorlar. Öğretmenini döven gençler, anasını babasını döven gençler yetiştiriyorlar. Bu çocuklar hangi mekteplerden yetişiyorsa suçlular da o mekteplerdir. Bu çocukları bu hale getirenler kimlerdir? Onları yetiştiren mektepler değil de, televizyonlar değil de, bu çarşı pazar değil de kimdir? Bu nesli bu hale getirenler kimlerdir? Bunların düşünülmesi ve bunların tanınması, bilinmesi icap eder. 100 yıldan beri bu memleketler, İslam alemi dediğimiz memleketler İslam'la idare olunmuyorlar. Aslında 3 asırdan beri diyebiliriz buna. 3 asırdan beri İslam medeniyeti çökmeye başladığı zamandan beri. Hadi o kadar geriye gitmeyelim. Çünkü onun 2 asrı yine İslam'ın hakim olduğu, İslam kanunlarının ekseriyetle hakim olduğu dönem. Ama ruhun kalmadığı, cesedin kaldığı dönem. Kanunların olmasıyla bir şey değişmedi. Ruh gitmişti, ceset kalmıştı ortada. Onun için o kanunlar, Allah'ın o kanunları, elmas hükmünde olan o kanunlar bir şey ifade etmediler. Ruhu gitmişti çünkü. Ceset, cesetti ama ruh olmayınca ne ifade ederdi ki? Şu son 100 yıla gelince İslam'la idare edilmedi İslam toprakları. 100 sene içerisinde hangi nesiller meydana geldiyse bu nesillerden bu memleketleri idare edenler sorumludurlar. Evet, 100 yıldan beri bu memleketleri İslamcılar idare etmediler. Evet, 100 yıldan beri bu memleketler Allah'ın dediğine göre idare edilmedi. Dolayısıyla biz bundan mesul değiliz. Bizim mesuliyetimiz buna müsaade etmektir. Bizim günahımız budur. Neden buna müsaade etti Müslümanlar? Müslümanların günahı dolaylı bir günah. Bu günaha müsaade ettiklerinden dolayı günahkardırlar. Neden görevlerini yerine getirmediler de Allah'ın istediği bir toplum meydana getirmediler? Neden öbürlerine müsaade ettiler? Neden tembel tembel oturdular? Neden yapmaları gerekenler yapmadılar? Onların günahı budur. O meselenin bir yönü. kendi günahımızı hiçbir zaman inkar etmeyeceğiz. Edersek çünkü hiçbir zaman değişmeyeceğiz. O bizim günahımız. Şöyle bir dursun bir kenarda. Ama bu memleketlerin geri kalmasından bizi sorumlu görenler var ya, irticayı sorumlu görenler var ya, onlar neden bir hakikati gözlerden kaçırmak istiyorlar? Bu memleketler 100 yıldan beri onların kontrolünde, onların kanunlarıyla idare olunuyor, onlar tarafından idare olunuyor. Neden bunu saklamak istiyorlar? 100 yıldan beri sizin dediğiniz oluyor. Şu nesiller sizin nesilleriniz. Sahtekar müteahhitleri siz yetiştirdiniz. Uhucu gençler sizin marifetiniz. Diskoteklerde babalarının paralarını çarçur eden gençler sizin mekteplerinizde yetişti. Esrar çekenler, eroin çekenler sizin talebeleriniz. Zina edenler de öyle. Onlardan, fahişelerden vergi alan siz değil misiniz? Neden bu hakikatleri gözlerden kaçırmak istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde idare ettiniz de Allah'ın kanunları sizi bu noktaya mı getirdi yoksa? Allah mı yanlış koymuştu kanunu yoksa siz mi uymadınız? Sizin marifetiniz, sizin ürünleriniz bunlar. Neden falanları filanları suçluyorsunuz ki? O falanlar filanlar mı idare ettiler 100 yıldan beri memleketi? Sizin dediğiniz oluyor 100 yıldan beri. Hani nerede o güzel nesilleriniz? Hani nerede o mekteplerde yetişen pırlanta çocuklar? Hani nerede terbiyeli ahlaklı nesil? Sizin nesliniz işte bu. Siz meydana getirdiniz. Ey Müslümanlara irticacı diye suçlayanlar. Allah Azze ve Celle bu kuralları koymuştu. Onlara uymuş olsaydınız medeni bir toplum meydana getirecek, Allah'tan korkan bir toplum meydana getirecektiniz. Allah Azze ve Celle sonra buyurdu ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. İlmin olmayan bir mevzu üzerinde durma. Bir şey bilmiyorsan peşine düşme, ardına düşme. Allah Azze ve Celle bu şekilde yeni bir kural daha yerleştiriyordu İslam toplumuna. Bilmediğin konuda konuşmayacaksın. Madem ki üzerinde durma diyor, bunun manası konuşma demek aynı zamanda. Konuşuyor olsan da çok ısrar etme demek. Eğer bir gün bilmediğin bir meselede konuşman gerekirse bilmiyorum de, ben bu meselenin erbabı değilim de, her meseleyi bilen Allah'tır sadece, her şeyi biliyormuş gibi konuşmaya kalkma. Branşının dışında konuşmaya kalkma. Ama eğer konuşman icap edecek olursa da sadece birkaç kelimeyle meseleyi ortaya koymaya çalış ve ben bu işin erbabı değilim, bilen varsa bu meseleyi daha güzel anlatsın de. İşte o zaman üzerinde durmamış olursun. İşte o zaman ısrarcılardan olmamış olursun. İslam düşmanları İslam toplumlarında öyle bir nesil meydana getirmek istiyorlar ki bilmediği konular üzerinde konuşan, hatta ısrar eden ve çok ısrarlı duran kimseler meydana getirmek istiyorlar. Bakın televizyonlara, göreceksiniz. Allah nasıl bir toplum meydana getiriyor, onlar nasıl bir toplum meydana getiriyor. Allah Azze ve Celle bilmediği mesele üzerinde çok konuşma, ısrar etme derken, üzerinde durma bile derken, onlar ise bilmeyen kimseleri televizyonlara çıkartıp uzmanlık gerektiren meselelerde konuşturuyorlar. Ağzında bir kilo boya olan kadınlar çıkıp din mevzuunda fetvalar veriyorlar. Uzmanlık gerektiren meselelere dalıyorlar. Ve onları oralara çıkartanlar ve o televizyonlara o talimatları veren daha derin güçler, onlar esas itibariyle böyle bir toplum meydana getirmek istiyorlar. Her konuda konuşan ve bilene danışmayan bir toplum. Çünkü onlar din mevzuundan bilenlere itaat edildiği zaman onun sonunda İslam'ın hakimiyetinin geldiğini gördüler. Bu asırda bunun örneklerini gördüler. Herhangi bir toplumda eğer dini mevzularda bilenlere danışılıyor, onların fetvalarına göre amel ediliyorsa, herkes ben de bilirim havalarına girmiyorsa, bilenlere itaat var ise o toplumda sonuç itibariyle Allah'ın dediği bir gün geliyor, hakim oluyor. Bunu gördüler. Bundan ibretler aldılar. Onun için İslam toplumlarının geri kalanında İslam'ın hakim olmaması için böyle önlemler alıyorlar. Herkesin her meseleyi konuşmasını istiyorlar. Eğer herkes her meselede benle konuşacağım diyecek olursa, müminler o zaman birlik beraberlik içerisinde olabilirler mi? İşte hedefleri odur. Müminlerin birlik beraberlik içerisinde olmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Herkes bir kafadan konuşsun istiyorlar. O zaman cemaat meydana gelebilir mi? Cemaat meydana gelmezse devlet meydana gelebilir mi? Devletler meydana gelmezse ümmet olabilir mi Müslümanlar? Hedefleri odur. Fert haline getirmek istiyorlar Müslümanları. Herkes bence desin. Uzman olan da olmayan da, o konuda konuşma yetkisine sahip olan da olmayan da, hayatında iki tane kitap okumamış olsa bile bence diye konuşmayı öğretiyorlar insanlara. Her gün birilerini çıkartıyorlar. Kimi zaman cinci hocaları, kimi zaman bilmem neleri çıkartıyorlar. Ve ondan sonra karşılarında bilen de bilmeyen de oturup herkes bir taraftan konuşuyor. Toplumu bu hale getirmeye çalışıyorlar. Bu toplum çapında oynanan bir oyun. Ama kitap okuyan gençlerin üzerinde oynanan oyunlara gelince, onlar da hadisleri inkar ettirdiler. Onlar birçokları hadisleri inkar edecek düzeye getirildiler. Mezhepleri kabul etmez hale getirildiler. Her birisi kendini müştehid-i azam görmeye başladı. Daha yaşı 17-18 olan bir genç, 3-5 tane romandan, 1-2 tane siyasi kitaptan başka bir şey okumamış olan bir genç, ne fıkıh tahsili görmüş, ne hadis okumuş, ne Arapça bilir, hiçbir şey bilmediği halde kendi kafasına göre sadece ve sadece, kendi nefsine göre daha doğrusu, bence diye konuşmayı öğrettiler. Kafasına uygun olmayan hadisleri inkar etmeyi öğrettiler. Kafasına uygun gelmediği zaman mezheplerin görüşlerini reddetmeyi öğrettiler. Halbuki bu mesele uzmanların konuşabileceği bir meseleydi. Uzman konuşsa, yanlış yapsa bile en azından belirli bir ölçüde yanlış yapar. Ama cahillere kalırsa iş, onlar o kadar büyük yanlışlar yaparlar ki, Allah muhafaza, bazen mütevatiren sabit olan bir mevzuda bile başka görüş ortaya koyar. Kur'an'la sabit olan bir meselede bile başka bir görüş ortaya koyar, küfrünü izhar etmiş olurlar sadece. Küfre düşmüş olurlar bu şekilde. Bilim adamı belki yanlış konuşsa dahi yine de belirli bir ölçüde yanlışlık yapacaktır. Sonuçta bilecektir ki şöyle konuşacak olursam küfre girerim. Onun için bu ifadeyi şu şekilde söylemeliyim der. Ona göre konuşur. Onlar öyle bir nesil meydana getirmek istiyorlar. Gaybla ilgili mevzularda da aynı şekilde. Gaybi bir mevzuda Kur'an konuşur, hadis konuşur. Bakıyoruz insanlar da konuşuyorlar. Cennetle cehennemle ilgili bir takım mevzularda Allah ve Resulünün verdiği bilgiden başka bir bilgi yoktur. Allah ve Resulünün verdiği bilginin ötesine geçmek, bir ilme dayanmaksızın konuşmaktır. Zanna dayalı konuşmalar, zannediyorum ki şeklinde başlayan cümleler, halbuki Allah Azze ve Celle bilgin olmayan mevzu üzerinde durma buyuruyor. Sana o konuda bilgi verildi mi ki konuşuyorsun? Ruh hakkında sana soruyorlar buyurur Kur'an. De ki Rabbimin katındandır. Bu konuda size az bilgi verilmiştir. Boş yere konuşmayın. Boş yere konuşmaya kalkmayın. Kafanızdan konuşmuş olursunuz. Allah Azze ve Celle bunun misallerini verir bize. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in hadisesini anlatırken, kimiler der ki onların sayısı 3 kişiydi o mağaraya giren yiğit gençler. Zamanın zalimi padişahıyla mücadele eden o yiğit gençler. Mağaraya sığınmışlardı. 309 sene orada Allah Azze ve Celle onları uyutmuştu, öldürmemişti. Kimiler der ki onların sayısı 3'tü, dördüncüleri köpekleriydi. Kimiler der ki sayıları 5'ti, altıncıları köpekleriydi. Recmen bil gayb buyurur Kur'an. Boş konuşuyorsunuz. Gaybı taşlıyorsunuz. bilmeden atıyorsunuz yani kafanızdan. Kimi de der ki yediydi sayıları, sekizinciler köpekleriydi. De ki Rabbim bilir, bilmediğiniz konuda boş yere konuşmayın. Böyle konular üzerinde konuşma yapmaya kalkmayın. Zaten size gerekli olsaydı Allah size bildirirdi sayısını. Siz asıl mesaj üzerinde neden durmuyorsunuz? Neden Ashab-ı Kehf'in davası neydi? Onlar o mağaraya neden girmişlerdi? O zalim padişah onlardan ne istiyordu? Bu gençlerin o padişahla sorunu neydi? Neden o mesele üzerinde durmuyorsunuz da tafsilata dalıyorsunuz? Bilmediğiniz konularda konuşuyorsunuz. Mesajdan uzaklaşıyorsunuz. Allah Azze ve Celle bunları reddetti. Gaybi meselelere dalmayın. Kur'an ve sünnette bilgi varsa onu alın o kadar. Onun ötesine bir şey koymayın. Zanna dayalı şeyler de yapmayın. Zannedersem şu caiz olur mesela demeyin. Bilmeden konuşmayın. Zannınıza göre bir takım adetler başlatmayın, bid'atler çıkartmayın. Mesela yaklaştığımız şu Kurban Bayramı'nda bazı kimselerden duyuyorum ki gelip soruyorlar. Peygamberimiz namına kurban kesen bazı kimseler çıkıyor. Veya ölmüş atası hakkında, anası babası için kurban kesen kimseler. Bazı gruplarda bir takım adetler başlatılıyor. 15 tane koyun bulacaksın diyorlar mesela. Cemaatleri için, talebeleri için her neyse. 15 tane koyun bulacaksın. Sonra 16.sının da yarısının parasını sen vereceksin. Geri kalan yarısının parasını da birinden bulacaksın. Ondan sonra o 16. koyunu Peygamberimiz namına kurban edeceksin. Peygamberimiz için keseceksin. Nereden buldun bunu? Nereden uyduruyorsun? Hiçbir delile dayanmaksızın uyduruyorsunuz sadece. Hangi kitapta yazıyor böyle bir şey? Ölmüş olan kimse namına kurban kesiyorsan, onun namına namaz da kılsana o halde, zekatını da versene o halde. Allah'ın Resulü'nden böyle bir şey öğrendiniz mi? Allah Resulü'nün sahabesi sizden daha çok severdi peygamberi. Onlar onun talebesiydiler. Onun evladı gibiydiler. Sizden de benden de çok severlerdi onu. Peygamberimizden sonra peygamberimiz namına ne zaman kurban kesmişler? Nereden buluyorsunuz, nereden uyduruyorsunuz bunları? Efendim ne olur ki diyemezsiniz. Böyle bir şey de olsa ne olur ki diyemezsiniz. Dine bir şey ilave edemezsiniz. Sen bir şey ilave etme hakkına sahipsen, o halde bütün Müslümanların böyle bir hakkı var demektir. Herkes bir şey ilave edecek olursa bu dinin sonu ne olur? Hakikatlerle uydurmalar birbirine karışmaz mı? Hangisi gerçek, hangisi Kur'an'ı hadise dayalı, hangisi ise insanların uydurması birbirine karışmaz mı? Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atin dalale buyurdu. Her bid'a dalalettir. Her dine uydurduğunu, soktuğunuz şey sapmaktır. Ve her dalalet de ateştedir buyurdu. Neyi uydurursan uydur, ateşe sokar seni. Uydurmayacaksın. Nasıl ki mezarlığa çaput bağlamak haram ise, bid'a ise aynı şekilde buna benzer şeyler uydurmak, yeni yeni ibadet şekilleri geliştirmek. Efendim ben peygamberin namına kesiyor, onun sevabını ona bağışlıyorum diyeceksen, o halde neden kurban gününü seçiyorsun söyler misin? Neden kurban gününde kesiyorsun? Allah'ın günü mü bitti, başka bir günde kessen, onun etini fakir fukaraya dağıtsan mesela, o zaman kabul ederdim. Allah Resulü namına bir şey kesiyor, onun sevabını ona bağışlıyorsan bunda bir mahsur yok. Kur'an okumak gibi bir şey bu. Kur'an okuyor, ondan sonra bunun sevabını evvela peygamberimize bağışlıyoruz diyoruz ya hani. Bunda bir mahsur yoktur ama kurban kesmek de nereden çıktı? Herkes bir şey ilave edecek olursa, bilmediği meseleler üzerinde duracak olursa, ısrar edecek olursa, yeni yeni şeyler uyduracak olursa, yazıklar olsun bazen duyuyoruz hocaların nezaretinde, müftülüklerin nezaretinde binbir hatim diye bir şey uyduruyorlar. Yazıklar olsun müftülere, buna izin veren müftülere. Nereden var, nereden gördünüz böyle bir şeyi, gösterir misiniz? Hangi kitaptan binbir hatim diye bir şey var, gösterir misiniz? Neden bin değil, neden binbir söyler misiniz? Hangi delille söyler misiniz? Elinizde hiçbir delil yok, uyduruyorsunuz sadece. İnsanların hoşuna gitsin diye, dikkat çeksin diye, daha cazibeli olsun diye, ama ne hakkın var dini bozmaya? İnsanlar daha çok gelsinler diye, insanların dikkatini çeksin diye dini mi bozacaksın? Binbir hatim, nereden çıktı binbir hatim? Ve gerçekten de binbir kere hatim mi indirdiniz sanki? Böyle isimler neden koyuyorsunuz? Bunlar daha sonraki nesillerde sünnet zannedilmeye başlanıyor. Her kim ki Allah Resulü'nün sünnetine bağlıysa, sadıksa, bunlarla mücadele etmek zorundadır. Sünnete sahip olanlar, sünnete sadık olanlar, bu bidatlerle mücadele etmek zorundadırlar. Diğer taraftan, İnsanlar insanları tanımadıkları halde insanlara kanunlar koydular. İnsan insanı tanımadığı halde insan için medeniyet kurmaya kalkıştı. Halbuki Allah Azze ve Celle buyurdu ki, bir ilmin olmayan mesele üzerinde durma. Sen insanı tanıyor musun ki? Bugün insan üzerinde gece gündüz çalışan batılı bilim adamları, tıp doktorları dahi, onların üstadlarından olan Alex Carrel dahi kitabını açıkça ifade ediyor, biz insanı tanımıyoruz henüz diyordu. Bu kitabıyla Nobel ödülü almıştı. İnsanı tanımadığını ifade ettiği kitabıyla, bilimsel kitabıyla Nobel ödülü almıştı. Madem insanı tanımıyor insan, o halde insana neden kanun koyuyor insan? Madem insanı tanımıyor, madem o mesele üzerinde bilgisi yok, madem insanın ruhunu tanımıyor, madem insanın nefsini tanımıyor, o halde insana neden yön vermeye kalkışıyor? Bilmediği bir varlık üzerinde neden oyunlar oynuyor? Bizim üzerimizde her türlü ilacı deniyorlar. Nasıl ki doktor olmayan bir insan, bir hasta üzerinde değişik iğneleri dener ya hani, olmadı şunu dener, o da olmasa başka bir şeyi dener. Ne hakkın var buna? Bu yaptığı bir suç değil midir? Tıp tahsili görmemiş adamın insanlara reçete yazma hakkı var mıdır? Aynı şekilde insanın ruhunu ve nefsini tanımayanların bunun diploması yok zaten. Ancak Allah ve Resulü tanıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle insana kanun indiriyor. Sen kendini tanımazsın. Sen başka şekillerde tanımaya çalışıyorsun. Psikoloji ilmi geliştiriyorsun ama yine de insanı tanıyamıyorsun. Sosyoloji geliştiriyorsun ama toplumu yine de tam olarak tanıyamıyorsun. Neden yaratıcıya müracaat etmiyorsun? Neden bilginin kaynağı olarak Allah'ı görmüyorsun? Neden hep kendi aklını bilginin kaynağı olarak görüyorsun? Batının zihniyeti, batı medeniyetinin ürünü, batı bilginin kaynağı olarak sadece bilimi gördü. İnsan aklını gördü, mevcudatı gördü, mevcudat üzerine yapılan bilimsel faaliyetleri gördü. Halbuki bilginin kaynağı ondan da evvel Allah'ın vahyi idi. Vahiy hakikatte insana en doğruyu gösteriyordu. Çünkü insanı yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Ve insanı yaratan insanı başıboş bırakmış olabilir mi? Hangi mahluku başıboş bırakmış ki Allah? Ağaçtan bir yaprak bile Rabbul Alemin'in izni olmadan düşmüyorken Rabbul Alemin en değerli varlığı insanı başıboş bırakmış olabilir mi? İnsana kanunlar koymuş, medeniyetin yolunu göstermişken neden insanlar insanı tanımadıkları halde bilgileri olmadığı bir mesele üzerinde duruyorlar? Kur'an bunu reddediyor. Bilgin olmayan mesele üzerinde durma. İnsanı madem ki tanımıyorsun, o halde Allah'a müracaat et. Çünkü yaratan yarattığını bilir. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Eğer o konuda bir bilgin yoksa onun üzerinde durma. Yoksa aklını israf etmiş olursun. Azalarını israf etmiş olursun. Bütün azaların bundan mesuldür. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ Hem kulak, hem göz, hem de kalp. Hepsi bütün bunlar kullu ulaike kan anhu mes'ule. Hepsi bütün bunlar mes'uldürler. Ondan mes'uldürler. Nelerden mes'ul iseler onların mes'uliyetlerini bilmelisin. Kulağını da gözünü de kalbini de boş yere meşgul etmeyeceksin. Ve anlamadığın meselelerde uzuvlarını kullanmayacaksın. Allah Azze ve Celle bu şekilde insana bilmediğini araştırmayı men etmiyor. Araştırmacılığı önlemiyor. Bu ayet bilmediğin mesele üzerinde durma derken, bilmediğin meseleyi araştırma demek istemiyor. Allah Azze ve Celle elbette ki daima araştırmayı emrediyor. Kainat kitabının okunmasını, tefekkür edilmesini emrediyor. Daima okumayı ve ilmi emrediyor. Ama ilmin olmadığı bir mesele üzerinde inat edip durma. İlmin olmadığı bir mesele üzerinde ilmin oluncaya kadar konuşma. İlmin olmayan bir mesele üzerinde ısrar etme. Lafı uzatma. Ben şöyle biliyorum ama yine de tam bilmiyorum de konuyu kapat. Uzattıkça tartışma olacaktır mutlaka. Onun için Allah Azze ve Celle hem insana güzel konuşmayı öğretiyor bu şekilde. Yoksa toplumda tartışma bitmeyecektir. Bilgisi olmayan insanların konuşması durumunda hiçbir zaman tartışma bitmeyecektir. Bilen de konuşacak, bilmeyen de konuşacak. Bu durumda tartışma bitmeyecektir. Ve bu durumda insanlar hiçbir zaman tek vücut olmayacaklardır. Herkes bence dediği zaman hiçbir zaman cemaat ortaya çıkmayacaktır. Herkes bence dediği zaman hiçbir zaman müminler tek vücut olamayacaklardır. Onun için Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız bilenlere sorunuz buyurdu. Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Zanna tabi olmayınız. Zanna tabi olacak olursanız işte o zaman bir gün gelecek büyük günahlara da gireceksiniz. Ya eyyühellezine amenü iştenibu minezzan. Ey iman edenler zanla kaçının. İnne ba'da zan ism. Çünkü zannın bir kısmı var ki isimdir, büyük günahtır. Bazen bilginiz olmadığı halde zanna dayalı olarak konuşursunuz. Halbuki bu Allah katında büyük günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Zanna dayalı konuşmalar hakkında, zanna dayalı konuşma yalan konuşmaktır diyordu. Yalan konuşmuş olur insan. Bir insan rüya görmediği halde mesela gördüm diyecek olursa o mevzuda aslında bir şey görmemiş fakat görmediği bir şeyi gördüm diye anlatıyorsa kıyamet gününde rezil edilecektir buyuruyor. Ona denilecek ki iki tane kıl verilecek. Al bu kılları bağla birbirine denilecek. O da bunu bağlayamayacak. Bilmediği meselelerde konuşan adam, uyduran adam, yalan söyleyen adam, zanna göre konuşan adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zanna dayalı konuşmaları bu şekilde men ediyordu. Bütün azalarınız bunlardan sorumlu. Hem kulağınız, hem gözünüz, hem kalbiniz. Bunları israf etmiş olursunuz. Bilmediğiniz bir konuda konuşacak olursanız zamanınızı israf ettiğiniz gibi, gözünüzü israf ettiğiniz gibi, kulağınızı israf ettiğiniz gibi, kalbinizi israf edeceksiniz. Ve bütün bunlardan mesulsünüz. Azalarınızı yerli yerince kullanmak zorundasınız. Kulak öğrenmek için dinleyecek, öğreneceksiniz. Bunun sebebi insandaki kibirdir. İnsan kibirli olduğu için bilmediği meselelerde konuşmak ister. Bilmiyorum demek istemez. Halbuki her şeyi bilen sadece Allah'tır. İmam Malik'e gelmişler, sormuşlardı bazı sorular. İmam Malik çoğuna bilmiyorum dedi. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum dedi. Hayret ettiler koskoca İmam Malik. Müştehit, mutlak müştehit. Bilmiyorum dediği zaman da yüksek sesle söylüyordu. Bildiği bir soru ise normal sesle cevap veriyordu. bilmediği bir soru sorulduğunda bilmiyorum diye yüksek sesle söylüyordu. Koskoca İmam Malik kim ben, bana ne derler bilmiyor, bak hiçbir şey bilmiyor derler belki diye düşünmedi. Bilmiyorsa bilmiyorum diyordu İmam Malik. İnsanlar da hoş görüyorlardı. Alemin de bilmediği çok şey vardır diye düşünüyorlardı. Her şeyi bilmek zorunda değil diyorlardı. İmam Ebu Yusuf'a gelmişlerdi bazı kimseler. İmam-ı Azam'ın en büyük talebesi. Çocukken almıştı onu yanına. Anası bırakmamıştı. Oğlunun ilim tahsil etmesini istememişti. Halbuki en şerefli şey ilimdi. Gelmiş hatta bir defasında İmam-ı Azam'a kızmıştı. Bağırıp çağırmıştı cahil kadın. Ve İmam-ı Azam da ona, ey kadın ben senin çocuğuna faluzeç yemesini öğretiyorum dedi. Faluzeç bir nevi bal tatlısıydı. Bal tatlısının bir çeşidinin ismiydi. Hakikaten de öyle oldu. Sonra o çocuk büyük bir imam oldu, müştehit oldu. Ve gerçekten de Faluzeç'ye de Harun Reşit'le birlikte hem de halifeyle birlikte tatlı yerken bu olayı hatırlamıştı. Halifeye tatlı getirilmişti de halife ye bundan demişti misafirine İmam Ebu Yusuf'a. Ye bundan, bunun gibisi her zaman gelmez bize dedi. İlmin şerefi, halifeyle beraber oturmuş yiyordu. Bunun adı nedir dedi ya Emir el Müminin. Harun Reşit dedi ki bunun adı Faluzeç'tir. Bunu duyunca İmam Ebu Yusuf gülmüştü. Neden güldün dedi. İşte o olayı hatırladım da dedi. Ondan dolayı güldüm ya Emir el Müminin. Benim annem benim ilim öğrenmeme engel olmak istemişti. Hocama gelip kızmıştı, bağırıp çağırmıştı. Hocam da ona öyle söylemişti, onu hatırladım da. Ben senin oğluna Faluzeç yemesini öğretiyorum be hey kadın demişti. Evet hakikaten de bugün seninle beraber hem de halifenin yanında faluzeç yiyorum ilmin sayesinde. İşte o İmam Ebu Yusuf'a gelmiş bazı sorular sormuşlardı. Şeyhülislam'dı. İslam aleminin en büyük makamını işgal ediyordu. Çok sorulara bilmiyorum dedi. İlmi sorular sormuşlardı demek ki. Zor sorular sormuşlardı. Bilmiyorum deyince birçok soruya dediler ki sen ki Şeyhülislam'sın nasıl bilmezsin? Hem dediler sen şu kadar da maaş alıyorsun devletten. Nasıl bilmezsin dediler. İmam Ebu Yusuf o yüksek zekasıyla şu cevabı veriyordu onlara. Siz dedi bana bildiklerim için maaş veriyorsunuz. Eğer bilmediklerimden dolayı da maaş verseydiniz bütün dünyayı verseniz gene yetmez. Çünkü benim bildiklerim o kadar azdır ki, bilmediklerim o kadar çoktur ki, eğer siz bana bilmediklerimden dolayı da verecek olsaydınız dünya yetmezdi. Bana bildiklerimden dolayı maaş veriyorsunuz demişti. Bilmediği konu üzerinde durmamıştı. Lafı uzatmamıştı. Evirip çevirmemişti. Bilmiyorsa koca İmam Ebu Yusuf bilmiyorum diyordu. Ve kimse de kınamamalıydı onun bu cevabını. Koca alim nasıl bilmez dememeliydiler. Allah da her şeyi bilen çünkü. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir nesil meydana getirmişti. İşte o terbiyeyle büyüyenler böyle cevaplar veriyorlardı. Ama şimdi öyle bir nesil meydana getiriliyor ki Allah ve Resulü bir şey demiş, onlar başka bir şey diyorlar. Allah'tan daha iyi bildiklerini zannediyorlar herhalde. Kur'an onlara cevap veriyor, onlara soru soruyor. اَاَنْتُمْ اَعْلَمْ اَمِ اللّٰهِ buyuruyor. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Cevap verin buyuruyor Kur'an. Cevap verin. Size bir soru soruluyor. Haydi cevap versenize. Siz mi Allah mı daha iyi bilir? Cevap versenize. O halde madem Allah daha iyi bilir, siz neden insanlara yön vermeye kalkışıyorsunuz? Neden bilginiz olmayan meselelerde iş yapıyorsunuz? Siz insan ruhunu tanıyor musunuz ki? İnsan nefsini laboratuvar alıp da inceleyebiliyor musunuz ki? İşte sizin meydana getirdiğiniz neslin ne hale geldiği meydandadır. Halbuki bütün azalarımızdan sorumlusunuz. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde de kibirli kibirli yürüme. Allah Azze ve Celle bir başka kural daha yerleştiriyor. Yeryüzünde kibirli bir şekilde yürüme. İki ayet arasında güzel bir bağlantı var. Bilmediği meseleler üzerinde duranlar, bilmediği konularda konuşanlar neden bunu yaparlar? Kibirlerinden dolayı yaparlar. Bilmiyorum demekten çekindikleri için veya o meselede bilene söz hakkı tanımak istemedikleri için, ben senden geride değilim demeye getirdikleri için, ben de biliyorum yani bu meseleyi demek istedikleri için, yani özellikle kibirlerinden dolayı böyle yaparlar. İşte Allah şimdi onlara bir şey daha söylüyor. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde kibirli kibirli yürüme. Zaten senin o bilmediğin konular üzerinde durmanın sebebi de yine kibirdi. Şeytanı cehenneme götüren neydi söyler misin? Şeytan hangi günahtan dolayı cehennemlik oldu? Madem ki şeytanı cehenneme götüren ondaki kibirdi, demek ki yeryüzünde ya da kainatta işlenen ilk günah, cennette işlenen ilk günah kibir günahıydı. Adem'in günahından evvel şeytanın günahı var. Hazreti Adem'i küçük görmüştü. Halaktani min nar ve halaktahu min tin demişti Allah'a. Şeytan böyle cevap verdi. Allah Azze ve Celle neden Adem'e secde etmedin dediğinde, ben ateşten, Adem'i topraktan yarattın ya Rabbi demişti. Ateşin topraktan üstün olduğunu söylemeye getiriyordu. Halbuki böyle bir delil de yoktu elinde. Hangi delille bunu iddia edebilir ki? Hangi delille söyleyebilir? Hangi delil size ateşin topraktan üstün olduğunu söylüyor, söyler misiniz? Halbuki toprakta tevazu vardır. Toprağa basarsınız, geçersiniz, seslenmez size. Ama ateşe basamazsınız. Mütevazi olmak, kibirde olmaktan halbuki üstündür. Ateşte heyecan vardır, toprakta sükunet vardır. Ateşte ağırbaşlılık yoktur. Ama toprakta ağırbaşlılık vardır. Hem işte gördünüz ki Hazreti Adem de hata etti, şeytan da hata etti. Ama şeytanı kandıran bir şeytan olmadığı halde şeytan hata etti. Hazreti Adem'e gelince onu kandıran bir şeytan vardı. O yüzden o hatayı yaptı, o meyveden yedi. Demek ki toprak şeytan olmasaydı topraktan yaratılan Adem o hatayı yapmayacaktı. Evet belki nefsine uydu aslında ama yine de sonuçta nefsine o zamana kadar uymamış olan Adem, demek şeytanın dürtmesiyle uydu. Demek ki şeytan olmasaydı belki de o nefse uymayacaktı. Gerçi sonuç itibariyle dünyaya indirilecekti. Dünya için yaratılmıştı. Onun için bir şekilde dünyaya indirilecekti ama şeytan buna sebep oldu. Şeytanın kibri. Adem'e secde et dediğinde Allah Azze ve Celle secde etmedi. Halbuki melekler secde ettiler. Şeytan ben dedi ateşten, o topraktan. Sanki sebep buymuş gibi yalan söylüyordu halbuki. Kibirli insanlar da böyledirler. Bir şeyleri uydururlar. Şundan dolayı derler. Halbuki ondan dolayı değildir. Gerçek sebebi saklarlar. Halbuki Allah buyurur ki belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka me'azira. İnsan kendinde olanı çok iyi görür. Kendi nefsinde olanı çok iyi bilir. Bazı mazeretler ortaya atsa bile. Ama kendinde olanı çok iyi bilir aslında. Şeytan da kendini biliyordu. Kibirden kaynaklanıyordu. Hakikatte Allah Azze ve Celle ona, Adem'e değil de meleklere secde et deseydi, topraktan yaratılan Adem'e değil, nurdan yaratılan meleklere secde etmesini emretseydi, nardan yaratılan, ateşten yaratılan şeytan, nurdan yaratılan meleklere de secde etmeyecekti. Mesele kibir meselesiydi. Mesele toprak, ateş meselesi değildi aslında. Mesele aslına bakarsanız ondaki nefsi hastalık idi. Ama onu saklıyordu. Meseleyi ateş toprak meselesi gibi gösteriyordu. Bugün kibirli bir insan da öyle davranır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir adam eski milletlerden, peygamberimizden evvel gelmiş olan ümmetlerden bir adam yolda kibirli kibirli yürüyünce, elbisesiyle kibirli kibirli yürüyünce Allah Azze ve Celle emretti, yere yer yarıldı, adam içine girdi ve hala diyor kıyamete kadar adam aşağı doğru inmektedir. Allah'ın o kadar zoruna gitti ki kibriya benim azametim. Benimdir diyor Allah Azze ve Celle. Benim hakkımdır. Yeryüzünde göklerde büyüklenmek benim hakkımdır. Başkasının hakkı yoktur çünkü yaratan benim. Madem ki yaratan Allah'tır, o halde büyüklenmek ona ait iken, hatta insan kendinde görmüş olduğu bir takım kabiliyetleri veya meziyetleri Allah'tan bilmeliyken, kendinden bilecek olursa, sanki kendini kendi yaratmış gibi, Allah tabii ki onunla hasım olacaktır. Bazı rivayetlerde öyle buyurulmuştur. Mütekebbirin hasmı, kibirli adamın hasmı Allah'tır. Her kim ki kibirli olacak olursa, Allah onun hasmıdır. Allah sen hasmın olacak olursa, galip gelmen mümkün müdür? Kur'an Karun'dan bahseder bize. O da bütün ihtişamıyla, çok süslü elbiseler içerisinde gelmiş, kavminin karşısına çıkmıştı. Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor. Çok süslü elbiselerle, o kadar zengindi ki Karun, onun hazinelerinin anahtarını güçlü bir topluluk, bir kabile taşıyabiliyordu ancak. Develerin üzerinde taşıyabiliyorlardı. Hazinelerini değil, hazinelerin anahtarını. Bütün ihtişamıyla çıkınca milletinin karşısına, o kibirli insanların kibiri, o zenginlerin zenginliği, fakir fukaranın da ayağının kaymasına sebep olur. İşte öyle oldu. Dediler ki keşke bize de verileydi. Karun'a verildiği gibi. Kibirlendikçe kibirleniyordu Karun bu sözleri duydukça. Allah Azze ve Celle onu da, onun yurdunu da hepsini yere batırdı. Kur'an onun yere batırıldığını ifade eder. Bu şekilde kibirlilerin sonunun ne olduğunu Kur'an bize anlatmak ister. Hem şeytanın sonu hem de insanlardan kibirli olanların sonu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir insan tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. Mütevazi bir insanı Allah yüceltir. O insan kendi gözünde küçüktür. Hiç kendini beğenmez. Kendini kötü görür. Belki insanların en kötüsü gibi görür kendini. Ama o insanların gözünde büyüktür. Çünkü Allah onu insanların gözünde büyütür. Ama bir insan da var ki kendini büyük görür. Kibirlidir. Allah Azze ve Celle insanların gözünde onu küçültür. Kendini büyük görse bile o insanların gözünde küçülür. Allah onu alçaltır. Maksadının aksıyla tokat yer. Ve işte o zaman hatta o kadar insanlar ondan nefret ederler ki Efendimiz buyurdu ki köpeklerden ve domuzlardan daha çok nefret ederler ondan. Onu köpeklerden ve domuzlardan bile aşağı görürler insanlar. O kendini ne görürse görsün, o güzel elbiselerin içerisinde, güzel arabalarla, güzel evlerle, makamlarla, şanla, şöhretle kendini ne görürse görsün o. Ama Allah onu insanların gözünde öyle bir küçültür ki, öyle bir alçaltır ki, insanlar onu ondan öyle nefret ederler ki, onu köpekten ve domuzdan bile aşağı görürler. O kendini büyük görmeye devam ede dursun, insanlarsa ondan nefret etmektedirler. Maksadının aksıyla tokat yer yani. Günah neyse ceza onun cinsinden olacaktır. Eğer bir insan kibirleniyorsa cezası onun cinsinden olacak, küçültülecektir. Büyüyecek olanlar büyüklük taslamazlar. Büyüyecek olanlar mütevazi olurlar. Küçülecek olanlarda olur kibir. Ve eğer bir insan büyük ise büyüklük taslamaz. Büyüyecek ise o da büyüklük taslamaz. Büyük olanlar büyüklük taslamadığı gibi büyüyecek olanlar da büyüklük taslamayacaklar. Hep mütevaziliğe devam edeceklerdir. Allah Azze ve Celle peygamberimizi iki şey arasında muhayyer bırakmıştı. Kul bir peygamber mi olmak istersin ya Muhammed? Yoksa melik bir peygamber mi olmak istersin Hazreti Süleyman gibi? Hazreti Davud gibi? Melik bir peygamber, padişah bir peygamber mi olmak istersin? Yoksa kul bir peygamber, mütevazi bir peygamber, yerde oturan, yemek yiyen bir peygamber mi olmak istersin? Efendimiz Cibril'e baktı. Cibril onun yakın arkadaşı gibi olmuştu. Cibril ona mütevazi olmayı emretti. Mütevazi olmayı işaret etti. Ve Efendimiz de mütevaziliği tercih etti. Ve isabet etti. Fakirlerle oturur yemek yerdi. Bir gün ashabıyla birlikte yemek yerken bir fakir adam geldi. Çok perişan bir adamdı. Efendimiz adamı yemeğe davet etti. Sahabeden birçokları adamdan tiksindiler. Efendimiz tiksinmedi. Adamı kendi yanına oturttu. Diz dize oturdular. Otur dedi, yemek ye bizimle dedi. Adam yemek yiyordu ama adamda hastalık da vardı. Sahabeden birçokları tiksindiler adamdan. Efendimiz tiksinmedi. Kim tiksindiyse adamdan o gün, o adamın yakalandığı hastalığa yakalanmadan ölmediler. Allah Azze ve Celle onlara aynı tokadı vurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme fakirler gel bizimle yemek ye dedikleri zaman giderdi. Zengin sofralarına gitmezdi belki her zaman. Ancak yakın dostları, yakınları çağırdığı zaman o da zengince kurulmuş sofralar değil. Muhabbetle kurulmuş sofralar, mütevazi sofralar, Allah Resulü'nün ashabına yakışan sofralar. O sofralara gidiyordu. Bazı rivayetlerden Efendimiz'e bazen gel bizle beraber kuru ekmeğimiz var ya Resulallah bizle beraber yer misin dediklerinde giderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O fakirlerin sofraları 5 yıldızlı otellerden çok daha güzeldir. Onlar 15 yıldızlı, onlar 25 yıldızlı oteller gibidirler. Allah Resulü'nün bakışı buydu meseleye. Bazı kimseler yeryüzünde kendini bir şey zannedenler, onların bir şey zannetmesinin sebebi kendi varlıklarını tanımamış olmalarıdır. Kendilerinin bir damla sudan yaratıldığını anlamayanlar kibirlenirler. Kibrin çaresi budur. Allah'ı tanı ve kendini tanı. O zaman kibirli olamazsın. Rabbul Alemin'in ilmini, onun kudretini, onun sanatını, onun rahmetini görecek olursan, yani kainat kitabını okuyacak olursan, kainatta Rabbul Alemin'i temaşa edecek olursan, tefekkür edecek olursan kainatı, o takdirde senin bir hiç olduğunu göreceksin. Hem sendeki marifetlerin de Allah'ın kudretini gösterdiğini göreceksin. Çünkü seni sen yaratmadın ki Allah'ın rahmetini görecek, onun ilmini göreceksin. Sende rahmet mi var mesela? O rahmeti Allah koydu senin kalbine. Sende ilim mi var mesela? Allah öğretti sana. Sende kudret mi var mesela? Allah verdi. Zeka mı var mesela? Allah verdi. İnsanların yaptığın icatları gördüğün zaman insanları takdir etmeyecek. Allah'ı öveceksin. Çünkü Allah'ın yarattığı bile bak neler yapıyor diyeceksin. Bir makine düşünün ki o makine öyle güzel bir makine yapıyor ki. Bir makine düşünün, o makine mükemmel bir makine yapıyor. O mükemmel makineyi mi övmelisiniz? O makineyi yapan makineyi mi övmelisiniz? Yoksa onu yapan insanı mı öveceksiniz? Geriye doğru gitmeniz gerekmez mi? Sonuçta Allah'ı övmelisiniz. Çünkü insanı yaratan O'dur. İnsan yaptıkları da O'na aittir. Meseleye böyle bakıldığı zaman insan kendisinin bir hiç olduğunu anlayabilir. Hakikatte insan bir hiçtir. İnsan hiç olduğunu anladığı zaman meyve vermeye başlar. Hiç olmayanların meyvesi olmaz. Hiç olduğunu anlayacaksın ki yeryüzünde hiç olduğunu anladığın gün Allah'ın yardımının geldiğini göreceksin. Bütün işlerin Allah'ın eliyle yürüdüğünü gördüğün zaman, Allah istemediğinde kendini öldürsen bile hiçbir şey başaramadığını gördüğün zaman, hiç olduğunu anladığın zaman, hiçlik makamına yükseldiğin zaman, insan yükselebileceği en yüksek makam, hiçlik makamı, tamamen yok olma makamı, İbn-i Ata'nın dediği gibi, vücudunu yokluk toprağına göm, hiç ol. Yokluk toprağına gömülmeyenden yeşerenin meyvesi olmaz. Sen hala sensen, sen hala varsan, senden ürün çıkmayacaktır. Sen yok olduğun gün ürün vereceksin. Hiç olduğun gün meyve vereceksin. İşte o zaman Allah'ın yardımının geldiğini göreceksin. Ya Rabbi ben bir hiçim diyeceksin. Ben basitim diyeceksin. Ben bir damla sudan yaratılmışım ya Rabbi diyeceksin. Ben sen yardım etmezsen ben bir hiçim ya Rabbi diyeceksin. Senin bütün dünya alem övecek olsa, göklere çıkarsa, dünya alem önünde iki pençe, iki büklüm olsalar, senin elin ayağını öpseler, sen hiçbir zaman kendinden bilmeyeceksin. Bana Allah öğretmeseydi ben bilemezdim diyeceksin. Allah'tır alim olan diyeceksin, insansa cahildir. Allah'tır zengin olan diyeceksin, insansa fakirdir. Bu noktaya geldiğinde, insan tamamen aciziyetini idrak ettiğinde, işte o zaman Allah Azze ve Celle ona yardım eder. Kul, ya Rabbi ben bir hiçim dediğinde, ben bir hiçim ya Rabbi, hakikaten bunu anladığında, kalbinin bütün derinlikleriyle bunu itiraf ettiğinde, ben bir hiçim ya Rabbi dediğinde, madem ki hiçsin der Allah, ben de sana yardım edeceğim o halde, madem ki yaptığım şeyi kendinden bilmeyeceksin, madem kendinden bilmeyecek bana mal edeceksin, ben de sana vereceğim o halde. Madem ki yaptığım şeyi kendinden bilmeyeceksin. Madem kendinden bilmeyecek bana mal edeceksin. Ben de sana vereceğim o halde. Güneşe yağmura bakmayacak olursanız Allah'ı unutmaya başlarsınız. Allah'a secde etmeyecek olursanız Allah'ı unutmaya başlarsınız. Allah'ın kelamını okumadıkça Allah'ı unutmaya başlarsınız. O yüzden öyle diyor Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Madem unuttun, unutturulursun. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da sana seni unutturur. Bir damla sudan yaratıldığını unutursun. Güç ve kuvvet eline geçince bir firavun olursun. Söyler misiniz? Cumhurbaşkanı sizinle muhatap oluyor mu? Cumhurbaşkanı sana mektup gönderiyor mu? Gönderseydi herkese gösterirdin herhalde. Cumhurbaşkanı bana mektup gönderdi derdin. Bin yerde anlatırdın. Kainatın başkanı sana gönderiyor. Hangi vali seni günde beş defa kabul eder? Hangi cumhurbaşkanı seni günde beş defa kabul eder? Kainatı temaşa ettiğinizde şunu söylersiniz. Ey Rabbim ne kadar mütevazisin. Kendini övüyorsun Kur'an'da ama bu kadar ilminden sonra ne kadar az övdüğünü anladım şimdi. Ne kadar az övmüşsün meğerse sen bize Allahu Ekber demeyi öğrettin. Ben de senin Ekber'den de Ekber olduğunu gördüm. İnsanda en ufak bir meziyet oluverse kendini gece gündüz övesi geliyor. Küçücük bir şey yapıverse dünya alem bilsin istiyor. Az bir şey bir şeyler biliverse bütün dünya alem bilsin istiyor. Azıcık bir iyilik yapıverse bütün insanlar bilsin istiyor. Halbuki Allah bütün kainatı her gün doyuruyor. Ama o kadar kendini övmüyor. Bu noktaya geldiğinde insan tamamen aziyetini idrak ettiğinde işte o zaman Allah Azze ve Celle ona yardım eder. Kul, ya Rabbi ben bir hiçim dediğinde, ben bir hiçim ya Rabbi, hakikaten bunu anladığında, kalbinin bütün derinlikleriyle bunu itiraf ettiğinde, ben bir hiçim ya Rabbi dediğinde, madem ki hiçsin der Allah, ben de sana yardım edeceğim o halde, madem ki yaptığım şey kendinden bilmeyeceksin, madem kendinden bilmeyecek bana mal edeceksin, ben de sana vereceğim o halde. Ama kendinden bilecek olursan, Allah Azze ve Celle bir müddet verse bile, sonra öyle bir rezil rüsva edecek ki, hiç olduğunu o zaman bir kez daha anlayacaksın. Meğer senden değilmiş anlayacaksın. Yükselen insanlar, anaları babalarını Allah o şekilde ayarlamasaydı, çevrelerini o şekilde ayarlamasaydı, imkanlarını Allah ayarlamasaydı, onları bazı insanlarla tanıştırmasaydı, onlar nasıl yükseleceklerdi? Allah Azze ve Celle onların her türlü şartlarını hazırladı da onlar o şekilde yükseldiler. Neden bunu görmek istemiyorlar? İnsanın yaptığı şey o kadar az ki, cüz'i iradenin etkisi o kadar azdır ki, her şey külli irade yapıyor. Cüz'i irade o kadar az bir şey yapıyor ki, Allah Azze ve Celle onunla ebedi cenneti veriyor. Onunla cüz'i iradenin yapmış olduğu o küçücük şeylerle, merhametiyle veriyor, cömertliğiyle veriyor. Yoksa cüz'i iradenin yaptığı şey o kadar küçüktür ki. İnsan eğer kendisinin bir damla sudan yaratıldığını unutmayacak olursa nasıl kibirlenebilir? Hangi insan kibirlenir? Bir damla sudan yaratıldığını unutan insan. Hangi insan kibirlenir? Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini, rahmetini görmemiş insan kibirlenebilir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer olacak olursanız, فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Siz Allah'ı unutacak olursanız, kainat kitabını okumayacak olursanız Allah'ı unutmaya başlarsınız. Tefekkürü terk edecek olursanız, göklere bakmayacak olursanız, yere bakmayacak olursanız, hayvanlara, bitkilere, kendinize bakmayacak olursanız, güneşe, yağmura bakmayacak olursanız Allah'ı unutmaya başlarsınız. Allah'a secde etmeyecek olursanız Allah'ı unutmaya başlarsınız. Allah'ın kelamını okumadıkça Allah'ı unutmaya başlarsınız. O yüzden öyle diyor, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olacak olursanız o zaman ne olur? Ceza amelin cinsinden olur. Madem unuttun, unutturulursun. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da sana seni unutturur. Bir damla sudan yaratıldığını unutursun. Güç ve kuvvet eline geçince bir firavun olursun. Yeryüzünde firavunlar nasıl ortaya çıkıyorlar? Karunlar nasıl karun oluyorlar? Allah'ı unutunca kendilerini unutuyorlar. Kendilerini unutunca bir damla sudan yaratıldıklarını unutuyorlar. Dünyaya çırılçıplak geldiklerini unutuyorlar. Çocukluklarını unutuyorlar. Acizliklerini unutuyorlar. Güç ve kuvvet ellerine geçince bir firavun kesiliyorlar. Benim dediğim olacak diyorlar. Firavunların firavun olmasının sebebi budur. Ya firavun oluyorlar ya da firavunların kulları, köleleri oluyorlar. Çünkü onlar kendilerini unutmuşlardır. Bir damla sudan yaratıldığını unutan güç ve kuvvet sahipleri Firavun ve Karun olurlarken, meleklerin bile kendisine secde ettiğini unutanlara gelince, Allah'ın ona ruhundan üflediğini unutanlara gelince, Allah'ın onu yeryüzünde halifesi yaptığını unutanlara gelince, onlar da o firavunlara kulluk yaparlar. Onlar da kullara kulluk yapan basit varlıklar haline gelirler. Allah Azze ve Celle'yi unutmak insanı kibre götürür. Allah Azze ve Celle'yi unutan riyakar olur. Kibir sonuç itibariyle insan riyaya da sevk eder. Onun içindir ki yeryüzünde kibirli bir şekilde yürüme buyuruyor Kur'an bize. Eğer bunu yapacak olursan bil ki inneke len tahrikal ard. Sen yeri yaracak değilsin. Yeri yarmaya gücün yetmez. Ve len tebluğal cibale tuğle. Sen dağlara da boyca ulaşacak değilsin. Ne ulaşabildin ne de ulaşabileceksin. Senden büyükler var, galaksiler var, yıldızlar var, dağlar var, denizler var. Sen ne yerleri yarabilirsin ne de dağlara ulaşabilirsin. Allah'a onlar bile isteyerek boyun eğdiler. Sense Allah'a boyun eğmiyor, benim dediğim olacak diyorsun. Allah Azze ve Celle insana tevazuyu öğretir. Düşünün ki bütün kainatın sahibi kendisi olduğu halde, hem ol deyince olduracak bir ilme sahip olduğu halde, ol deyince olduracak bir ilim, bilmediği bir şey yok, her şeyi bütün tafsilatıyla bilen bir Allah, ama yine de düşünün ki insanı küçük görmüyor. Düşünün ki yine de bütün bunlara rağmen insanlara değer veriyor. İnsanı muhatap alıyor. İnsanla konuşuyor. İnsana kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. İnsana yeryüzünü benim temsilcimsin diyor. Allah kainatın padişahı. Kainatın padişahı olarak görürseniz, öyle anlarsanız Allah'ın insanla muhatap olmasının ne kadar tevazu olduğunu anlayabilirsiniz. Söyler misiniz? Cumhurbaşkanı sizinle muhatap oluyor mu? Cumhurbaşkanı sana mektup gönderiyor mu? Gönderseydi herkese gösterirdin herhalde. Cumhurbaşkanı bana mektup gönderdi derdin. Bin yerde anlatırdın. Kainatın başkanı sana gönderiyor. Cumhurbaşkanı kendini küçültmemek için sana mektup göndermez. Başbakan seninle muhatap olmaz. Kendini küçültmemek için seninle görüşmek istemez. Allah Azze ve Celle ise seni kendi katına kabul ediyor. Günde 5 defa huzuruma gelebilirsin diyor. Hangi vali seni günde 5 defa kabul eder? Hangi cumhurbaşkanı seni günde 5 defa kabul eder? Kainatın sahibi. Ne kadar tevazudur bu. Ne kadar tevazudur. Onun ilmini, onun kudretini gördüğünüz zaman, kainatı temaşa ettiğinizde şunu söylersiniz: ey Rabbim, ne kadar mütevazisin. Kendini övüyorsun Kur'an'da ama bu kadar ilminden sonra ne kadar az övdüğünü anladım şimdi. Ne kadar az övmüşsün meğerse. Sen bize Allahu Ekber demeyi öğrettin. Ben de senin Ekber'den de Ekber olduğunu gördüm. Ekber bile sana yetmiyor. Hakikatte sanki kebir varmış da Allah kebirlerin en büyüğü, büyüklerin en büyüğü Ekber'miş sanki. Evet, evet, belki öyle denmek bize emredilmiş. Belki Allah Azze ve Celle bu şekilde mahlukatına da değer vermek için böyle buyurmuş. Mahlukatını kebir görmüş de kendisini Ekber olarak tarif etmiş. Hakikatte, hakikat nazarıyla bakılacak olursa kebir yok. Allah'tan başka büyük yok. Hakikatte en büyük değil. Büyük olan O. Tek büyük olan O. Ama Allah Azze ve Celle değer veriyor da kullarına. Onlar büyük olarak yine de görüyor. Onlara halifem diyor. Onlara kendi ruhundan öflüyor. Sonunda kendisini Ekber yapıyor ama bu onun aslında yine mütevaziliğinden başka bir şey değildir. Evet, siz büyük, sizi ben büyük yarattım demek istiyor. Ehsan-ı takvim olarak yarattım ben sizi. Evet, Ekber olan benim. Ama siz de kebir olarak kabul ediyorum. Hakikatte insan ne yapmış ki? Her şeyi veren Allah değil mi insana? Hakikatte insan bir hiç değil midir ki? Kebir midir ki? Düşünmüyor insan. Allah'ın kudretini düşünecek olsaydık, o zaman vallahi şunu itiraf edecektik. Allah Azze ve Celle Kur'an'da kendini çok az övmüştür. Evet belki yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard buyurmuş. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ederler. Allah'ı zikrederler, Allah'ı överler demiş. Bunun gibi ayetlerle Allah Azze ve Celle kendisini övmüş belki ama eğer Allah'ın kudretini ol deyince bütün kainatı olduruyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir kudret, böyle bir rahmet. Ne kadar övse kendine azdır. Ama Kur'an ne kadar az övüyor. Ne kadar az övüyor kendini. Onun kudreti, onun ilmi, onun rahmeti eğer insanda olmuş olsaydı vallahi kendini o kadar çok överdi ki kendini övmekten başka bir şey yapmazdı. İnsanda en ufak bir meziyet oluverse kendini gece gündüz övesi geliyor. Küçücük bir şey yapıverse dünya alem bilsin istiyor. Az bir şey bir şeyler biliverse bütün dünya alem bilsin istiyor. Azıcık bir iyilik yapıverse bütün insanlar bilsin istiyor. Halbuki Allah bütün kainatı her gün doyuruyor. Ama o kadar kendini övmüyor. Allah Azze ve Celle bize bu şekilde kendi ahlakını gösteriyor. Ve bize yeryüzünde büyüklük taslama, kibirli kibirli yürüme, yürüyecek olursan senin hasmın ben olurum. Ben senin hasmın olursam senin sonun ne olur o zaman? İnsan bazen ilminden dolayı kibirlenir. Ama ekseriyetle malından dolayı kibirlenir. Makamından dolayı kibirlenir. Eğer ilim insana tevazu öğretmiyorsa o ilim ilim değil. Neden böyle olur? Hadi mal sahipleri kibirleniyorlar ilim sahibi olmadıkları için. Allah'ın kudretini görmediklerinden, ilmin genişliğini görmediklerinden kendilerini bir şey zannediyorlar. Hadi makam sahipleri de öyle. Ya ilim sahipleri neden kibirlenirler? Onların son derece mütevazi olması icap etmez miydi? Eğer bir insan kainat kitabını okumadan ilim sahibi olacak olursa kendini bir şey zannedecektir. Kainat kitabını okuyacak, kainatta Allah'ın sonsuz kudretini görecek. Ondan sonra ilim sahibi olacak ki o zaman kendisinin bir hiç olduğunu hiçbir zaman unutmayacak. Önce kainat kitabını okumalıydı. Bunu okutmadılar. Kainat kitabını okumayan adama matematik okuttular, fizik okuttular, tıp okuttular, hendese okuttular, mühendislik okuttular. Kainat kitabını okumamış adam, Allah'ı tanımamış adam bilimi tanıdı. Allah'ı tanımamış adam bir şeyler öğrendi. Sonsuz ilmi, sonsuz kudreti görmeden bir şeyler öğrenince kendini bir şey zannetmeye başladı. İşte o zaman bizim için bilginin kaynağı tektir demeye başladı. Bizim için bilginin kaynağı sadece bilimdir demeye başladı. Bu kibrin ifadesiydi. Yani bizim insanların bulduğundan başka bir şey kabul etmiyorum dedi. Allah'ın gönderdiği benim için önemli değildir dedi. Biz ilhamımızı göklerden almıyoruz dedi. Biz ilhamımızı geçmiş milletlerin tecrübelerinden alıyoruz dedi. Biz ilhamımızı bilimden alıyoruz dedi. Dedi de dedi. Her birisi buna benzer şeyler söylediler. Nasıl olur da gökten almazsınız? Siz maddeden alıyorsunuz ilminiz öyle mi? Maddeyi alıyor, inceliyorsunuz. Maddeyi alıyor, inceliyor ve bir takım bilgiler elde ediyorsunuz. Maddeyi yaratandan nasıl bilgi almazsınız söyler misiniz? Maddeyi bilgi kaynağı olarak görüyorsunuz. Maddeyi inceliyor ve bunun sonunda elde ettiğiniz bilgileri bilgi olarak görüyorsunuz. Peki o maddeyi yaratanın gönderdiği malumatı nasıl bilgi olarak görmezsiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Doğru mudur böyle bir şey? Yeryüzünde kibirli bir şekilde yürüme. kibrin sebepleri bazen bazı insanlar için ilim olur. Allah'ın kudretini, ilmini görmeden ilim tahsil edenler kibirden kendisini kurtaramayacaklardır. Büyük ilmi görecek ki, sonsuz kudreti görecekti ki, ondan sonra kendisi bir şeyler icat ettiği zaman kendisinin icat ettiği şeyin bir hiç olduğunu anlayacaktı. Bu nedir ki diyecekti. Bir sineği bile yapamıyorum ben diyecekti. Ben bu yaptığım bir sineğin kanadının yanında bile bir hiçtir diyecekti. İşte o zaman hakiki bilim adamı olacaktı. Newton gibi olacaktı. Öyle demişti Newton, fiziğin babası. Dünya dedi, beni nasıl görecek bilemiyorum. Yani belki beni çok övecekler, beni belki göklere çıkaracaklar, belki bana işte fiziğin babası diyecekler. Dünya beni nasıl görecek bilemem ama dedi, ben kendimi denizin kenarında birkaç tane parlak taş bulmuş, onlarla oynayan çocuk gibi görüyorum. Fiziğin babası bunu söylerken, basit bir fizik öğretmenle gelince kibirinden yanına yaklaşılmıyor. Allah'ın gönderdiği malumatı malumat olarak kabul etmiyor. Biyolojinin babaları şöyle konuşurken, matematiğin babaları böyle konuşurken, basit bir takım bilgilere sahip olanlar, mukallikler, onlardan hazır alanlar, bilimin içine girmeyenler, hazırcılar, onlar ise hiçbir zaman hakiki ilme sahip olmadıklarından kendilerini bir şey zannediyorlar. Eğer gerçekten bir şey olsaydılar, hiçbir şey olmadıklarını anlayacaklardı. Ben demek istiyordu Newton, daha denize giremedim bile. Denizin kıyısındayım yani. İlim bir deniz, bir okyanus demek istiyordu. Ben daha kıyıdayım. Ben daha denize giremedim. Kıyıda birkaç tane taş bulmuşum. Onunla oynuyorum. Çocuk gibi hissediyorum kendimi. Söyler misiniz? Yanlış mı söylemiş? Ondan sonra ilim daha ne kadar gelişti? Onun zamanında çok önemli bilgi zannedilen bir takım şeyler bugün belki basit bir ortaokul talebesinin bile bildiği bir şey durumuna geldi, öyle değil mi? Dün Newton'un bulduğu çok önemli buluş zannedilen, belki asrın buluşu denilen şey bugün ortaokul talebesinin bildiği bir şey haline geldi. İnsan ondan sonra onun üzerine bin katını daha ilave etti. Ama yine de bir hiç. Ve her gün kendisini hiç olduğunu anlıyor. Allah Azze ve Celle o yüzden insana kibirlenme diyor. Yanlış mı söylüyor? Haşa. Kibirlenme derken, kibirlenmesi hakkı olan bir varlığa mı söylüyor? Hakikaten de kibirlenme hakkı yok ki insanın. Ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. قُلْ اِذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا. Bilesiniz ki bütün bunlar senin Rabbinin katında ya Resulüm. Çirkin görülen kötülüklerdir bunlar. Bütün bunlar, hepsi sayılan bu şeyler Rabbinin katında çirkin ve kötü şeylerdir. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir sürü kötü ahlaktan bahsetti bize. Bir sürü kötü ahlak, Allah'a ortak koşmak ile başladı. 22. ayetle başladı. Allah'la beraber bir ilah tanıma dedi. Allah Azze ve Celle bu şekilde dini muhafaza etti. Allah'la beraber bir ilah tanıma. Daha sonra gelen ayetlerle aklı muhafaza etti, nesli muhafaza etti, canı muhafaza etti, malı muhafaza etti. İslam beş şeyi muhafaza etmek için gelmiştir. Din, mal, can, akıl ve nesil. Bunları muhafaza etmek için geldi İslam. Ve bu ayetler dikkatle incelendiği zaman, 22. ayetten itibaren 39'a kadar dikkatle incelendiğinde görülecektir ki bütün bu noktalara temas edilmektedir. Din korunmakta, akıl korunmakta, nesil korunmakta, mal korunmakta, can korunmaktadır. Haksız yere cana kıymayın buyurdu. Yetim malına dokunmayın dedi. Ana babaya iyilik yapın dedi. Allah'la beraber bir ilah tanımayın dedi. Çocuklarınızı öldürmeyin dedi. Bütün bunlar düşünüldüğü zaman bütün o dediğin beş meselenin hepsinin korunmasına dönük olduğunu göreceksiniz. Din korunuyor bu ayetlerle. Akıl, mal, can ve nesil korunuyor. Bunlar yapıldığı zaman bu beş şey muhafaza edilecektir. Allah Azze ve Celle burada özellikle men etmiş olduğu şeyler üzerinde durdu. Men etti bazı şeyleri bize. Cana kıymayacaksınız dedi. Yetim malına dokunmayacaksınız dedi. Ana babayı sokağa atmayacak, onlara iyilik yapacaksınız dedi. Bazen emretti, ana babaya iyilik yapın dedi. Bazı şeyleri farz kıldı. Bazı şeyleri ise haram kıldı. Çocuklarınızı öldürmeyin fakirlik korkusuyla dedi. Cana kıymayın dedi. Kibirli olmayın dedi. İsraf etmeyin dedi. Bazı konularda etmeyin dedi. Haram etti. Bazı konularda yapın dedi. Farz etti. Ama şimdi Allah Azze ve Celle bütün bunların sonunda bunlar diyor, o haramlar için söylüyor. Bunlar Rabbinin katında mekruh olan şeylerdir. Çirkin olan, seyyi olan, kötü olan şeylerdir bunlar. Sonunda meseleyi bitirdikten sonra, hükümleri getirdikten sonra ard arda sonunda buyurdu ki bunlar kötü şeylerdirler. Bunlar üzerine bir kez daha vurgu yaptı Allah Azze ve Celle. Neden? İyiliklere vurgu yapmadı da kötülüklere vurgu yaptı. Farz kıldığı şeylere vurgu yapmadı. Farz kıldığı mesela ana babaya iyilik yapmak mesela. Ona temas etmedi sonunda, mevzunun sonunda. Ama haram ettiği şeylere tekrar temas etti. Çünkü İslam'ın haramlara verdiği önem farzlara verdiğinden daha fazladır. İslam haramlar hususunda, farzlar hususunda olduğundan daha hassastır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ben dedi, size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın. Ama ben sizi bir şeyden men eder, haram edersem ondan mutlaka kaçının. Gücünüz yettiğince kaçının buyurmadı Resulullah. Mutlaka kaçınacaksınız dedi. Farzları gücünüz yettiği kadar yapın. Ama haramlardan mutlaka kaçınacaksınız. Demek istiyordu ki Allah Azze ve Celle'nin katında haramlar daha önemlidir. Allah belki farzlardaki eksiklerinizi affedebilir. Bazı yapmanız gereken ama yapmadığınız bir takım şeylerde bağışlayabilir, hadi neyse diyebilir. Ama ya haramlar, şu haramı neden yaptın diye mutlaka hesabını sorar sana. Allah'ın haramlardaki hassasiyeti farzlardan daha fazladır. Onun içindir ki her ilim farz değildir ama farz olmuş olan ilimler için dahi harama girilmek suretiyle o ilim tahsil edilemez. Farz olan bir ilim bile, bırakınız farz kifayi olan matematik, fizik gibi ilimleri, tıp gibi ilimleri, bırakınız onları, farz olan, farz-ı ayn olan her müminin öğrenmek zorunda olduğu ilimler için bile bir farzı yapabilmek için harama giremezsin. Başını açmak suretiyle okula gidemezsin. Bir kız başını açmak suretiyle, harama girmek suretiyle, o ilim farz-ı ayn olan bir ilim değil. Farz-ı kifayedir ama farz-ı ayn olan bir ilim için olsaydı bile bir farzı yerine getirebilmek için bir harama girmesi caiz değildi. Çünkü İslam'ın haramlara gösterdiği hassasiyet, farzlara gösterdiği hassasiyetten daha fazladır. Bir insan kafanıza silahı dayasa, ya bizimle kumar oynarsın yahut namaz kılmana müsaade etmeyiz desem mesela, siz kumar da oynayamazsınız, o namazı da kılamazsınız. Namazı daha sonra kaza edebilirsiniz ama o harama giremezsiniz. Allah Azze ve Celle size o harama gir, tek o namazı kılabilmek için demiyor. O harama giremezsin. Namaz da kılmaman, namazı kılmaman mümkün. Sonra kaza etmen mümkün. Ama harama girdiği zaman girmiş olursun artık. Onun için Allah Azze ve Celle burada tekrar bütün bu günahlar, sayılan bu günahlar hepsi Allah katında mekruh olan, yani kerih görülen, çirkin görülen ve seyyi olan, kötü olan şeylerdir buyurdu. Ve zâlike mimme evhâ ileyke rabbuk, rabbuke minel hikme, bunlar sana Rabbinden, Rabbin hikmetinden gelen vahiydir. Bunlar sana Rabbinin vahyettiği, hikmetinden vahyetmiş olduğu vahiylerdir. Ve la tec'al ma'allahi ilahen ahar. Ve Allah'la beraber başka bir ilah tanıma, başka bir ilah kılma. Eğer yapacak olursan, fetulka fi cehenneme melûmen medhûra. O zaman cehenneme atılırsın. Hem melûm olarak, kınanmış olarak, hem de medhûr olarak, kovulmuş olarak atılırsın. Eğer Allah'la beraber başka bir ilah tanıyacak olursan, melûm ve medhûr olarak cehenneme atılırsın. Hatırlarsanız 22. ayette de Allah Azze ve Celle bu mevzuya böyle başlamıştı. Allah'la beraber başka bir ilah kılma, başka bir ilah tanıma dedi. Öyle başladı ve öyle bitirdi mevzuyu. Aynı şekilde şimdi bu ayette de Allah'la beraber bir ilah tanıma dedi. O şekilde bitiriyor mevzuyu. Birincisinden Allah'la beraber bir ilah tanıma derken, İlahlık taslayanları reddet, onların koymuş olduklarını kabul etme, onların kriterlerini tanıma. Eğer tanıyacak olursan Allah'la beraber bir ilah tanımış olursun denilmiş idi. Burada da aynı şekilde söylenilerek mevzu bitiriliyor. Allah'la birlikte bir ilah tanımayacaksın. Allah'la beraber ilah olduğunu iddia edenler, benim dediğim olacak diyenler, sanki kainatın sahibi onlarmış gibi onları reddedecek, onlarla mücadele edeceksin. Birincisinde Allah Azze ve Celle tanıma derken, Allah'la beraber bir ilah kabul etme derken, sen de kabul etme, kabul edenlerin de kabul etmesine müsaade etme. Ve ama eğer şimdi de böyle yapanlar varsa onlarla mücadele et demiş oluyor. Allah'la beraber ilah tanıma. İlahlık taşlayanlarla mücadele et ey Resulüm. Bunlar sana Rabbinden gelen, Rabbinin hikmetinden gelen vahiylerdir. Bunlara uy, bunlara uyacak olursan tertemiz bir İslam toplumu ve bir İslam medeniyeti meydana getirebilirsin. Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam medeniyetinin yolunu, yöntemini öğretiyor Müslümanlara. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için dünyanın dört bir tarafında çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan hizmet ehli kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.